Ayrım 20. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 152. 10. Küçük saat onu vurdu. Madame Dufay duymamış gibiydi. Dikkatle Daniel'e bakıyordu. Ama gözleri hafifçe kızarmıştı. Daniel neredeyse sızar diye düşündü. Kadın ona kurnaz bir ifadeyle gülümsüyordu ama birbirine iyice yapışmayan ihtiyar dudakların arasından incecik bir hava süzüldü, gülümserken esniyordu. Birden başını arkaya atar gibi yaptı, bir karar almıştı, çok bilmiş bir neşeyle. "Eh çocuklar, ben yatmaya gidiyorum," dedi. "Onu çok geç bırakmayın Daniel, sonra ta öğle yemeğine kadar uyanamıyor." Ayağa kalktı ve küçük titreyen eliyle Marcel'in omzunu okşadı. Marcel yatağın üzerinde oturuyordu. İhtiyar kadın dişlerinin arasından konuşarak eğleniyormuş gibi "Duyuyor musun?" diye tekrarladı Dobiç. "Daha saat 12'lere kadar uyuyorsun. Şişko olup çıkacaksın sonra." Daniel "Söz veriyorum, gece yarısından önce giderim," dedi. Marcel gülümsedi. "Ben bırakırsam tabii." Daniel, Madame Dufay'e dönerek yapma bir çaresizlikle. "Görüyorsunuz ya," dedi. "Ben ne yapabilirim?" Madame Dufay, "Her neyse," dedi. "Sözümü unutmayın. Güzel şekerleriniz için teşekkür ederim." Kurdelelerle süslü kutuyu gözlerine kadar kaldırdı. Biraz korkutur bir hareketle. "Çok fazla naziksiniz. Beni şımartıyorsunuz," dedi. "Sonunda kulağınızı çekmek zorunda kalacağım." Daniel etkileyici sesiyle, "Bu bile beni sevindirir," dedi. Madame Dufay'ın eline doğru eğildi ve öptü. Yakından bakınca el buruşmuş ve mavimsi beneklerle lekelenmiş görünüyordu. Madame Dufay yumuşak bir gülümsemeyle, "Melek huylu çocuk," dedi. Sonra Marcel'in alnını öptü. "Hadi ben artık gidiyorum." Marcel yaşlı kadını belinden kavrayarak bir an göğsüne bastırdı. Madame Dufay onun saçlarını okşadı, sonra biraz sabırsız bir hareketle sıyrıldı. Marcel, "Birazdan gelir üzerini örterim," dedi. "Hayır, istemem kötü çocuk. Seni meleğinle baş başa bırakıyorum." İhtiyar kadın küçük bir kız kadar çevik adımlarla uzaklaştı ve Daniel ardından ona soğuk gözlerle baktı. İhtiyarın hiç gitmeyeceğini sanmıştı. Kapı kapandı ama Daniel kendini hala rahatlamış hissetmiyordu. Marcel'le yalnız kalmaktan biraz korkuyordu. Ona döndü ve Marcel'in kendisine gülümseyerek baktığını gördü. "Niçin gülüyorsunuz?" diye sordu. Marcel, "Sizi annemle birlikte görmek hoşuma gidiyor," dedi. "İnsanları baştan çıkarmayı o kadar iyi biliyorsunuz ki." "Bu utanılacak bir şey vallahi. Birinin sizi görüp de hoşlanmaması imkansız." Ona bir mal sahibinin gözleriyle bakıyordu. Onun yalnızca kendine ait bir şeymiş gibi orada bulunmasından zevk aldığı belliydi. Daniel kinle, yüzünde o gebelere özgü anlam var diye düşündü. Bu kadar mutlu görünebildiği için ona kızıyordu. Bu uzun süren baş başa konuşmalara başlayacağı zaman hep aynı belirsiz kaygıyı duyardı. Hafifçe öksürerek boğazını temizledi. "Astım başlayacak gene," diye düşündü. Marcel yatağın üzerine dertop edip bırakılmış en ufak bir kıpırdanmayla yayılan, buharlaşan ağır tatsız bir kokuydu. Ayağa kalktı. "Size bir şey göstereceğim," dedi. Ocağın üzerinden bir fotoğraf aldı. Resmi uzatırken, "Gençken nasıl olduğumu merak eder dururdunuz," dedi. Daniel fotoğrafı aldı. Marcel burada 18 yaşında kadar olmalıydı. Gevşek, yayvan ağzı ve haşin gözleriyle yüzü iri bir balığa benziyordu. Üzerinde çok geniş kesilmiş bir giysi gibi iğreti duran aynı et örtüsü vardı. Yalnızca çok daha inceydi. Başını kaldırdı ve Marcel'in kaygılı gözleriyle karşılaştı. İhtiyatla, "Çok hoşmuşsunuz," dedi. "Çok da değişmiş sayılmazsınız." Marcel gülmeye başladı. "Hadi hadi," dedi. "Koca yalancı siz de. Değiştiğimi, çok değiştiğimi pekala biliyorsunuz. Merak etmeyin. Annemle konuşmuyorsunuz. Gerçeği söyleyebilirsiniz." Sonra ilave etti. "Güzelce bir kızmışım değil mi?" Daniel, "Ben sizi şimdiki halinizle daha çok beğeniyorum," dedi. "O zaman ağzınızda çok acemi ve yumuşak bir ifade var. Halbuki şimdi çok daha çekici ve sır dolusunuz." Marcel kaşlarını çattı. "Sizin ne zaman ciddi olduğunuz, ne zaman alay ettiğiniz belli olmaz ki," dedi. Ama için için memnun olduğu belliydi. hafifçe doğruldu ve kaçamak bir bakışla aynadan yana baktı. Bu anlamsız ve hayasız hareket Daniel'i şaşırtmıştı. Bu beklenmedik cilvede katılaşmış çizgilerle dolu yüzüne yakışmayan iddiasız ve çocuksu bir iyi niyet vardı. Daniel gülümsedi. Marcel, ben de size sorayım dedi. Niye gülüyorsunuz bakalım? Çünkü şimdi aynaya kaçamak bir bakışla bakarken tıpkı küçük bir kız çocuğuna benziyordunuz. Öyle heyecanlı bir şey oluyor ki bu, sizin ara sıra kendinize ilgilenmeniz. Marcel kızardı, ayağıyla yere vurarak elinde değil insanı pohpohlamadan duramaz dedi. İkisi de güldüler ve Daniel biraz korkarak zamanı geldi diye düşündü. Vakti gelmişti, tam zamanıydı şimdi. Ama o kendini bomboş ve güçsüz hissediyordu. Cesaretini toplamak için Matthew'u düşündü ve içinde nefretini taptaze bularak sevindi. Matthew bir kemik gibi sert ve pürüzsüzdü. Ondan nefret edebilirdi. Marcel'den nefret edilmezdi. Marcel, bana baksanıza biraz. Boynunu uzatmış, onu kuşkulu gözlerle süzüyordu. Marcel, buyurun efendim dedi. Gözünü kaçırmadan bakıyordu ama başı belirsiz hareketlerle sarsılıyor gibiydi. Genç adamın bakışlarına zor dayanıyordu. Çok yorgun görünüyorsunuz. Marcel gözlerini kırpıştırdı. Evet, biraz dermansızım. Sıcaklardan tabii. Daniel biraz daha eğildi ve sesinde üzgün bir alay ifadesiyle çok yorgun ha diye tekrarladı. Az önce anneniz bize Roma yolculuğunu anlattığı sıra size bakıyordum. O kadar sinirli, o kadar düşünceli görünüyordunuz ki sanki. Marcel sinirli bir görüşle onun sözünü kesti. Bakın Daniel dedi. Annem üçüncü kez size aynı hikayeyi anlatıyor. Ve siz üçüncü kez aynı hikayeyi aynı heyecan ve merak ifadesiyle dinler görünüyorsunuz. Açık söylemek gerekirse bu beni şaşırtıyor biraz. O sırada aklınızdan neler geçtiğini kestiremiyorum. Daniel, anneniz hoşuma gidiyor dedi. Hikayelerinin tümünü biliyorum ama gene dinlemekten sıkılmıyorum. Küçük küçük öyle tatlı el hareketleri var ki seyretmeyi seviyorum. Boynunu şöyle bir yana eğdi ve Marcel kahkahayla güldü. Daniel canı isterse çok güzel taklit yapardı ama hemen ciddileşti ve Marcel de sustu. Genç kadına dargın gözlerle baktı. Marcel bu bakıştan rahatsız olmuştu. Bu akşam bir tuhaf hali olan asıl sizsiniz dedi. Neyiniz var kuzum? Daniel yanıt vermekte acele etmedi. Yüklü bir sessizlik üzerlerine abanmıştı. O da fırın gibiydi. Marcel hemen dudaklarında donup kalan yapmacık bir gülüşle gülmeye çalıştı. Daniel için için eğleniyordu. Marcel dedi, belki size söylememeliyim ama birden geri çekilerek, ne o dedi Marcel, ne söyleyeceksiniz? Matthew'a darılmayacağınıza söz verirseniz, Marcel sapsarı oldu demek. Ya, halbuki söylemeyeceğine yemin etmişti. Marcel, bu kadar önemli bir şey oluyor ve siz benden saklamaya uğraşıyorsunuz. Ben sizin dostunuz değil miyim? Marcel ürperdi. Pis bir şey bu. İşte tamam oldu. Marcel çırılçıplak şu anda. Artık ne cilveli şakalar var ne gençlik resimleri. O güler yüzlü gurur maskesi düşmüştür. Şimdi yalnızca şişman ve gebe, et et kokan bir kadın var. Daniel sıcaktan bunalıyordu. Avcuyla terli alnını sıktı. Usulca. Hayır dedi, pis değil. Kolunu dirseğinden doğru şiddetli bir hareketle salladı. Odanın bunaltıcı havası sarsıldı. Kim bilir benden nasıl iğreniyorsunuz? Daniel canlı bir sesle, iğrenmek mi? Ben. Güderek. Marcel dedi. Sizin beni kendinizden iğrendirecek bir neden bulabilmeniz için epey uğraşmanız gerekir. Marcel yanıt vermedi. Başını kederle öne eğmişti. Nihayet. Sizi bütün bunların dışında tutabilmeyi ne kadar istemiştim, dedi. Sustular. Şimdi aralarında yeni bir bağ vardı. Göbek bağı gibi bir şey. Daniel, benden sonra Matthew'u gördünüz mü diye sordu. Marcel Haşin, 11'e doğru telefonla konuştuk, dedi. Kendine gelmişti, sertleşmiş, dikilmişti. Şimdi tetikte gibiydi. Burun kanatları kısılmıştı, acı çekiyordu. Size kendisine para vermeyi reddettiğimi söyledi mi? Paranız olmadığını söyledi. Param vardı, Marcel. Var mıydı diye kekeledi. Vardı ama ona vermek istemedim. Hiç olmazsa sizinle konuşmadan vermek istemedim. Bir an sustu, sonra "Marcel ona para vermemi istiyor musunuz?" diye sordu. Marcel şaşalamıştı. "Ne bileyim ben," dedi. "Ben bilmem. Bunu ancak siz karar verebilirsiniz, ben değil." "Tabii verebilirim. Canımın istediğine verebileceğim 15.000 frankım var burada." Marcel, "O halde verin," dedi. "Verin tabii sevgili dostum, verin." Bir sessizlik oldu. Marcel yatak çarşafını parmaklarının arasında buruşturuyordu. İri göğüsleri heyecanla inip kalkıyordu. Daniel, "Beni anlamadınız," dedi. "Yani size şunu soruyorum. Bu parayı ona vermem gerçekten, ta içinizden istiyor musunuz?" Marcel başını kaldırdı ve ona şaşkın gözlerle baktı. "Çok tuhaf konuşuyorsunuz Daniel," dedi. "Dilinizin altında bir şey var. O halde söyleyeyim. Matthew'nun sizin fikrinizi alıp almadığını öğrenmek istedim." "Tabii," sordu. Belirsiz bir gülümsemeyle, "daha doğrusu," diye anlattı. "Her zamanki gibi. Bilirsiniz ya, biz birbirimizle öyle uzun boylu konuşmayız. Biri söyler, şöyle yapalım ya da böyle yapalım der. Eğer istemezse öteki itiraz eder." "Evet," dedi Daniel, "evet. Ama bu daima kafasında önceden hazır fikri bulunanın yararına sonuçlanır. Öteki yalnızca bocalar, şaşırır ve kendine göre bir fikir edinmeye zaman bulamaz." "Mersel, belki de," dedi. "Matthew'nun sizin düşüncelerinize, isteklerinize ne kadar değer verdiğini biliyorum," dedi Daniel. "Ama o anı gözümün önüne getiriyorum. Bu hayal beni bütün gün rahatsız etti, üzdü. Matthew her zaman bu gibi hallerde takındığı o düşünceli, çok önemli tavrını takınmıştır ve yutkunarak pekala, mümkün olanı yaparız," demiştir. Tereddüt etmemiştir, edemezdi de zaten, çünkü o erkektir. Yalnız bu biraz fazla acele alınmış bir karar olmadı mı? Siz kendiniz bile ne istediğinizi rahatça düşünmeye zaman bulamadınız. Marcel'e doğru eğilerek ısrarla, "Öyle değil mi?" diye sordu. "Öyle olmadı mı?" Marcel ona bakmıyordu. Başını musluktan tava rafa çevirmişti ve Daniel onu yandan görebiliyordu. Yüzü kararmıştı. "Evet, biraz öyle oldu," dedi. Yüzüne kan hücum etti. "Yok, artık bundan bahsetmeyeyim Daniel," dedi. "Rica ederim. Bunlar zevkli şeyler değil." Daniel gözünü ondan ayırmıyordu. Çırpınıyor diye düşündü. Ama ona işkence etmekten mi yoksa onunla birlikte acı çekmekten mi zevk aldığını kestiremiyordu. Kendi kendine "iş sandığımdan daha kolay olacak," diye düşündü. "Marcel, benden kaçmayın," dedi. "Yalvarırım, bunları konuşmanın sizi ne kadar üzdüğünü biliyorum." "Hele sizinle," dedi Marcel. "Siz o kadar başka bir insansınız ki." "Allah kahretsin, ben onun meleğiyim ya." Marcel ürperdi ve kollarını göğsüne sımsıkı doladı. "Size bakmaya cesaret edemiyorum," dedi. "Benden iğrenmeseniz bile sizi yitirdiğimi biliyorum artık." Daniel acı bir sesle, "Evet," dedi. "Bir melek, bir peygamber çabuk öfkelenir ha. Bakın Marcel, bana bu gülünç rolü vermekten vazgeçin rica ederim. Ben peygamber filan değilim. Sizin dostunuzum yalnızca. En iyi dostunuz." Sonra kararlı bir sesle devam etti. "Ben size yardım etmek istiyorum. Bunun için de size birkaç söz etmeyi kendimde hak görüyorum. Marcel, bu çocuğu gerçekten istemediğinize emin misiniz?" Bir an Marcel tam bir bozguna uğramışçasına sarsıldı. Paramparça dağılacak gibi perişan titredi. Ama bu parçalanma başladığı gibi birden durdu. Yatağın kenarında ağır ve kıpırtısız yığılıp kaldı. Başını Daniel'den yana çevirdi. Yüzü kıpkırmızıydı. Fakat ona kinsiz, öfkesiz ve şaşkın gözlerle bakıyordu Daniel. Acı çekiyor çünkü mutsuz, diye düşündü. "Bana bir söz söyleyeceksiniz. Eğer kendinizden şüpheniz yoksa Matthew yarın sabah parayı alacak." Hemen de onun "kendimden şüphem yok" demesini diliyordu. Sabah parayı gönderirdi ve her şey olup biterdi. Ama Marcel bir şey söylemiyordu. Ona dönmüştü. Bir şeyler bekliyor gibiydi. Sonuna kadar gitmek gerekti artık. Tiksintiyle, "Aman sakın," diye düşündü. "Bana borçluymuş gibi bakıyor. Tıpkı Malvina gibi. Acı çektirdiği halde ona böyle gözlerle bakan Malvina gibi." "Marcel, siz," dedi. "Siz bunu düşündünüz. Halbuki o, Daniel, şu koca dünyada sizden başka benimle ilgilenen yok. Danya kalktı, kadının yanına oturdu. Elini avuçların arasına aldı. Bu el bir itiraf gibi yumuşak ve alev alevdi. Daniel bu eli sessizce ellerinde hapsetti. Marcel gözyaşlarını tutmaya uğraşıyor. Başını kaldırmadan dizlerine bakıyordu. Marcel, çocuğu yok etmelerine razı mısınız? Kadın yorgun bir tavırla, başka ne yapılabilir ki diye mırıldandı. Daniel kazandım diye düşündü. Ama hiç de sevinç duymuyordu. Yalnızca sıcaktan bunalıyordu. Bu kadar yakından Marcel hafifçe kokuyordu. Koktuğuna yemin edebilirdi. O kadar hafif ki duyulmuyordu. Hatta belki buna koku bile denemezdi sanki. Çevresindeki havayı döllüyor, kendinden bir şeyler aşılıyordu. Sonra şu elinin içinde terleyen el vardı. Bu eli sıkıp ezerek bütün özünü akıtmak isterdi. Biraz sert. Ne yapabileceğini bilemem, dedi. Sonra düşünürüz bunu. Ben şimdi yalnızca sizi düşünüyorum. Bu çocuk doğacak olursa belki sizin için bir felaket olacaktır. Ama belki de bir şanstır, Marcel. Sonra ileride bir gün yeteri kadar düşünmemiş olduğunuz için kendinizi suçlamanızı istemem. Evet, diye kekeledi Marcel. Evet. Onu birden gençleştiren iyi niyetli bir şaşkınlıkla boşluğa bakıyordu. Daniel fotoğrafta gördüğü genç kızı düşündü. Gerçekten o da gençmiş. Fakat bu nankör yüzde gençliğin ışığı bile insanı heyecanlandıramıyordu. Avcundaki eli birden bıraktı ve biraz geri çekilerek düşünün diye ısrar etti. Kendinizden emin misiniz? Marcel, bilmiyorum, dedi. Ayağa kalktı. Affedersiniz, gidip annemi bir dolaşacağım. Daniel ses çıkarmadı. Bu ikisinin de boyun eğdikleri bir alışkanlıktı. Kapı kapanınca kazandım diye düşündü. Ellerini mendiliyle kuruladı, sonra acele kalkarak yatağın yanındaki küçük masaya yaklaştı, çekmeceyi açarak baktı. Bu çekmecede çoğu kez eğlenceli mektuplar bulunurdu. Matthew'nun kısa, tam bir aile babası ağzıyla yazılmış mektupları ya da bahtsız sevgilinin bitmek tükenmek bilmeyen yakınmaları. Çekmece boştu. Daniel koltuğa oturdu ve düşündü. Kazandım. Yumurtlamak için ölüyor. Yalnız kalabildiği için memnundu. Nefretini rahatça tazeleyebilirdi. Yemin ederim ki onunla evlenecek diye söylendi. Hem zaten hayvan gibi davranmış. Kızın fikrini bile sormamış. Değmez diye kuru bir gülüşle söylendi. Böyle iyi şeyler için ondan nefret etmeye değmez. Öbürleriyle başımın derde girdiği yeter. Marcel şaşkın, darmadağınık bir yüzle gelmişti. Kaba bir tavırla, ey, dedi. Diyelim ki çocuğu istiyorum. Bu neyi değiştirir? Evlilik dışı bir çocuk sahip olabilecek kadar cesur değilim. Onun benimle evleneceğinde umut edemem o halde. Daniel şaşmış bir ifadeyle kaşlarını kaldırarak neden diye sordu. Neden sizinle evlenmesin? Marcel şaşkın gözlerle baktı, sonra gülmekten başka çaresi kalmamışçasına bir kahkaha attı. Aman Daniel, sanki bilmiyormuşsunuz gibi. Ben bir şey bilmiyorum, dedi. Benim bildiğim tek şey, Matthew'nun canı isterse herkes gibi gerekli işlemleri yaptırıp gene herkes gibi bir aya varmadan sizinle evlenebileceğidir. Asla evlenmemek kararını veren siz misiniz Marcel? Benimle istemeye istenmeye evlenmesi de katlanamam. Bu bir yanıt değil. Marcel bir an düşündü, sonra gülmeye başladı ve Daniel yanlış bir yola girdiğini anladı. Marcel aslında, dedi. Bana Madame Deleur deyip dememeleri pek de umurumda değil. Daniel aceleyle, tabii tabii, dedi. Biliyorum. Demek istediğim şu, ya çocuğu harcamamın tek yolu buysa? Marcel şaşaladı. Ama ben sorunu bu şekliyle hiç düşünmemiştim. Bu gerçekti kesinlikle. Onun bu konuya dosdoğru bakmasını sağlamak zordu. Burnundan tutup sürüklemek gerekti onu. Yoksa dikkati dört tarafa dağılır savrulurdu. Marcel, bu, dedi. Bu aramızda kendiliğinden alınmış bir karar. Evlilik aslında uşaklıktan başka bir şey değil ki. Ne ben ne o, bunu istiyoruz. Ama o çocuğu istiyorsunuz. Yanıt vermedi. Bu son an kesin andı. Dönüm noktasıydı. Daniel sert bir sesle tekrarladı. Değil mi? Çocuğu istiyorsunuz. Marcel tek eliyle yastığa dayanmıştı. Öbür eli kalçasının üzerindeydi. biraz doğruldu. Sonra elini karnının üzerine getirdi. Sanki sancısı varmış gibi. Bu kaba, haşin ama büyüleyici bir şeydi. Tuhaf bir sesle, evet çocuğu istiyorum dedi. Zafer, Daniel sustu. Gözlerini bu karından ayıramıyordu. Bu düşman bedenden, bu yağlı ve bereketli bedenden, bu ekmek dolabından. Matthew'nun bu bedeni istemiş olduğunu düşündü ve kısacık bir mutluluk içini ısıttı. Ondan şimdiden öç almış gibiydi. Esmer parmaklar ipek kumaşın üzerinde kenetleniyor. Bu karnı bastırıyordu. Bu şaşırmış, bocalayan, ağır ve etli dişi içinden ta içinden ne hissediyordu? Onun yerinde olmak isterdi. Marcel sağır bir sesle, Daniel beni kurtardınız dedi. Bunu hiç kimseye, hiç kimseye söyleyemezdim. Sonunda bu isteğin bir suç olduğuna inanmıştım. Ona kaygılı gözlerle bakıyordu. Bu bir suç değil mi? Daniel kendini tutamayarak güldü. Suç mu? Ama bu sapık bir düşünce Marcel. Siz duygularınızı en doğal halleriyle meydana çıktığı zaman bunu suç mu sayıyorsunuz? Hayır, demek istediğim Matthew'ya karşı bu anlaşmamıza ihanet olmuyor mu? Onunla açık açık konuşmak gerek Marcel. O kadar. Marcel yanıt vermedi. Zihninde evirip çevirerek düşünüyordu. Sonra birden tutkuyla konuştu. Ah, bir çocuğum olsa benim gibi yaşamını ziyan etmesine izin vermeyeceğim, yemin ederim. Siz yaşamınızı ziyan etmediniz. Evet, evet. Hayır Marcel, henüz ziyan edilmiş bir şey yok. Evet, yaşamımda önemli sayılabilecek hiçbir şey yapmadım ve bana gereksinimi olan tek insanım yok. Daniel yanıt vermedi. Bu sözler o kadar gerçekti ki. Matthew'nun bana gereksinimi yok. Ölüp gitsem arkamdan intihar etmez herhalde. Siz de öyle Daniel. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Bu belki de dünyada sahip olduğum en değerli şey. Ama sizin de bana gereksiniminiz yok. Daha çok ben size muhtacım. Yanıt vermek, reddetmek, dikkat etmek gerekti. Marcel o kuşkucu uyanıklık evrelerinden birine giriyordu. Elini eline aldı ve anlamlı bir hareketle sıktı. Marcel bir çocuk diye devam etti. Bir çocuk, evet, onun bana gereksinimi olacaktır. Daniel elini okşadı. Bütün bunları Matthew'ye söylemek gerek dedi. Söyleyemem. Ama neden? Onunla konuşurken boğazım düğümlenir gibi oluyor. Söze onun başlamasını bekliyorum. Ama bu kez sözün ondan gelmesine olanak yok, biliyorsunuz. O bunu bilmiyor ki. Düşünmüyor bile. Neden düşünmüyor? Siz nasıl düşündünüz? Bilemem. O halde işi oluruna bırakırım ben de. Siz yarın parayı verirsiniz, doktora giderim. Daniel birden olamaz diye bağırdı. Bunu yapamazsınız. Birden sustu ve Marcel'e korkuyla baktı. Onu böyle sersem gibi bağırtan heyecandı. Bu fikir onu çileden çıkarmıştı. Bir işi oluruna bırakmaktan nefret ederdi. Dudaklarını kıstı ve bir kaşını kaldırarak alayla baktı. Ama kaygısı boşunaydı. Karşısında bir Marcel vardı ki omuzları düşmüştü. Kolları gövdesinin iki yanından aşağı sarkıyordu. Güçsüz ve yıpranmış bekliyordu. Yıllarca böyle bekleyecekti. Sonuna kadar. Bu onun son şansı diye düşündü. Az önce kendisi için düşündüğü gibi 30'da 40 arası insanlar son oyunlarını oynarlar. Marcel de oynayacak ve kaybedecekti. Birkaç gün sonra çaresiz bir şişmanlıktan başka bir şey olmayacaktı artık. Buna engel olmak gerekti. Matthew ile ben konuşsam 20. ayrımın sonu sayfa 161.